Balçiçek İlter ve Cenk Girginol ile Kahve Bahane başlıyor.
Herkese merhabalar, biz yeniden karşınızdayız. Kahve Bahane ile birlikte Cenk Girginol ve ben Balçiçek İlter. Kahve Bahane diye yola çıktık, her şeyden konuşalım dedik. En çok da kahve ile ilgili soru geldi. Cenk, ne kadar meraklıymışız biz kahveye böyle.
Evet, yani toplum olarak zaten kültürde var diyorduk ama özellikle yeni neslin birazcık daha böyle trend ve popüler olmasıyla beraber kahveye olan merak biraz daha arttı diyebiliriz.
Şimdi geçenlerde bir yayın yapıyordum yine televizyonda. Depresyonla yaratıcılık arasında ki ilgiyle ilgili bir konu vardı. Çaykovski'ye gönderme yapmışlar, çok ilginç. Ve diyorlar ki Çaykovski hayatı boyunca en çok depresyondan çeken, hiperaktif ve hani aslında tabii ki çok önemli bir isim biliyorsun yani besteci olarak ve bundan dertlenen biri ve sürekli kendini daha çok yaratıcılığa vermiş ki yaratıcı oldukça o depresyon azalıyormuş. Aslında insanlar düşünür ki yaratıcılık ya da bir şekilde ne bileyim edebiyatta olsun, müzikte olsun, sanatta olsun bir şeyler yapanlar daha depresiftir. Hayır, aslında değilmiş bilimsel olarak. Gerçekten de onların içinde olmak ve bir şeyler yapıyor olmak depresyonu azaltıyormuş. Niye bunu anlattım? Hani acaba ne kadar kahve içmiştir diye düşünmeden geçemedim.
Evet ama yani depresyondan çıkma, zaten depresyon kendi içerisinde herhalde tamamıyla kapalı bir yapı ve siz yaratıcı olarak aşıyorsunuz. Bunu depresyonik olarak söylemeyeyim ama Mozart ve Bach gibi besteciler de günlük kahve sayılarıyla, içtikleri kahve adetleriyle, hatta Bach'ın yazdığı kahve kantatıyla sanata ve tamamıyla bir yaratıcılığa bakış açısı.
Öyle değil mi? Şimdi Kenan Doğulu da kahve yazdı.
Ay evet, o da yazdı. O da güzel.
Bak, kahvemi aldım geldim. Coffee Sapiens diye bir yerden aldım. Evet. Kanyon'da bayıldım.
Yok, gayet güzel.
Fena yani değil, ben, değil mi? Kokusu mokusu
tanırım,
tadı.
Markayı da tanıyorum.
Ha, sen daha iyi bilirsin. Ben ilk defa içiyorum. Çok hoşuma gitti. Orada şeyleri de vardı. Ne bileyim böyle termoslar mermoslar. Gezdim geldim. Geldim yani. Peki şimdi şunu düşünüyorum. Acaba insanlar, tabii ben biraz psikoloji okuduğum için de, insanların kişilikleriyle kahve kullanımı orantılı mıdır acaba?
Şimdi bir açıdan bakıldığında orantılı gibi duruyor. Bir açıdan bakıldığında ne alakası var gibi bir söylem de var. Ama bence orantılı. Ama orantı sadece, şimdi bu konu çok derin. Bakalım sığacak mı podcast'ta, ama orantı sadece insanların kendi kişilikleriyle alakalı değil. Doğdukları coğrafya, doğdukları aile, aile alışkanlıkları, hatta iklime bağlı değişiyor. Yani biz bunun mesela ilk aklıma gelen olarak Orta Doğu'daki içilen Türk kahveleri mırraya bağlı olarak da daha sert ve daha acı. Daha acıdan
ya kastı, daha yanık. Ya şöyle bir şey var galiba ya. Sadece kahve için değil, soframızda ne görürsek, neye alışırsak ona gidiyoruz biraz. Tabii. Da. Sadece coğrafya da ilgili değil. Herhalde aile yapısıyla da
aileden
alakalı.
Aileden geliyor o kesin.
Yani ben şunu hatırlıyorum. Bizim masada ekmek yenmezdi. Büyük babam ekmekten uzak dururdu ve çok zaten incecik bir adamdı, sen biliyorsun. Dolayısıyla şöyle bir şey olurdu. Ekmekten uzak dururdu. Ekmeği eline atana ya da ekmek koyulduğu zaman da biraz arıza çıkarırdı. Ve sen biliyorsun ki ben ekmek aramam bile sofralarda.
Evet,
aynen. Yani aslında Türklerde ekmek vardır. Sanırım o biraz aile kültürüyle de alakalı oluyor.
Ya, o alışkanlıklar kesin aileyle. Sen ekmek deyince benim aklıma ek geldi. Şimdi annemin kulakları çınlayacak. Biz senelerce hala annem o şekilde yer. Biber dolmasının biberlerini ayırarak içindekini yedik.
İnanamıyorum. Evet. O biber çok güzeldir
aileki. Ama orada öyle bir alışkanlık var. Kız kardeşim de öyle. Ben de öyle. Annem hala bu yaşta, yaşını söylemeyeyim şimdi kızımızın.
Sakın.
Hala biber dolmasının biberlerini ayırıyor, içini yiyor. Hayır, ben son 5 senedir başladım.
Niye dolma yapıyorsunuz? Yazık. İşte. Çok çok ciddi bir uğraş o. Doldurmayın, içini verelim direkt.
Direkt iç pilavıyla serviste edilebiliriz.
Hani çocuklar küçükler öyle yemezler,
evet,
falan.
Evet, bu alışkanlık herhalde. Yani yeme içmeyle hep başladık diye. Bu birçok alanda da kendini belli eder ama yeme içmede de var. Yani yediklerimizde, içtiklerimizde, şekillerimizde, işte kahvede, içecek de, gastronomide aileden bir görmüşlük birinci etken, o kesin.
Ben mesela kahve içmeye başladığımda sabahları dediler ki bana, ay kahvaltıda kahve mi içilir? Amerikalı mısın sen? Bana Amerikalılar çok severler ya.
Kahvaltıda kahve mi içilir? İşte ya hani, kelimeden zaten bir orada bir
evet yani şey kahve var. Olmaz. Hani kahvaltı çaydır. Hani kahvaltı eşittir. Türkler için çaydır değil mi? Simit, peynir ya da yumurta falan.
Son 90 çaydır. Yıl için öyle.
Evet ama benim tadıma uymuyor mesela. Evet. Çok ilginç değil mi?
Ben 2 sene öncesine kadar çayı ağzıma koymadım. Hiç.
Ben hiç önüme, koymuyorum.
Önüme, yani hala böyle çok önüme gelir de hani geri dönmemesini istiyorsam evet eşlik edebiliyorum 2 senedir ama hiç ağzıma koymadım. Ve yani o düzende baktığımızda gerçekten o aile yapıları ve şeyleri çok etkili. Yani kahvaltıda kahve içilir mi? Bu millet kahvaltıda kahve, kahvaltıdan önce pardon sonrasında kahve içtiği için kahve altı dendi. Hmm. Cümlenin kendisinde bir...
Kahvenin altı, kahvaltı öyle
tabii
çıktı.
Tabii kahvaltı öyle
yani,
çıktı.
Yani acayip.
Kahve altı yani aslında ben kaynaklarda çok ilginç bir şeye daha rastladım. Bunu son kitapta yazmıştım. Bazı kaynaklarda da kahveyi kahve altı diye değil kahve öncesi diye tanımlıyorlar. Hmm. Yani biz kahveyi içeceğiz, öncesinde yemek yiyeceğiz ve o yemek bizim için o öğünün adı. Kahveyle ilişkilendirilen bir şey. Böyle bir toplum, böyle bir düzenden geliyoruz diyebiliriz.
Peki şimdi Orta Doğu'dan bahsediyordun. Evet. Daha sert içiyorlar vesaire
daha sert,
diyordun.
Yemekleri de öyle daha baharat.
Peki yağlı. Mesela daha sert kahve içen daha mı agresiftir mesela? Kendimi düşündüm bir anda.
Agresif insanların çıkış noktaları olacağız. Bak ben bu yüzden agresifmişim. Çok sert kahve içiyorum.
Halbuki sert kahve içince bence agresiflik gidiyor.
diye bir savunma mekanizması geliştirebiliriz o insanlara. Ben çok inanmıyorum ona. Yani kahvenin içerisindeki kafein, kahvenin sertliği bir kere kahvenin yoğunluğuyla alakalı mı? Evet bir miktar alakalı ama kahveyi demlemede kullandığınız işte demleme oranı dediğimiz su ve kahvenin birleştiği bir oran var. Bununla alakalı. Yani biz 10 gram kahve kullanırken bunu çok yumuşak da yapabiliriz, çok sert de yapabiliriz. Hmm. Bu kullandığımız kahveyi arttırmıyor. E nereye geleceğim? Kahveyi arttırmadığı için de kafein miktarını da arttırmıyor. İçtiğiniz şey aynı. Yani bir espresso'da içtiğiniz, aldığınız kafein, yani sizi fazla aldığınız takdirde evet uzmanların da söylediği biraz daha sinirli yapabilir, agresifleştirebilir. Hani bir ihtimal tabii. Bu değişmiyor. Amerikano da içseniz, cappuccino da içseniz aldığınız kafein aynı.
Şöyle bir şey diye düşünüyorum. Mesela sert kahve içenlerin ya da klasik kahveyi benim sana aldığım gibi americano evet. Şimdi americano'yu vesaire içenlerin değişikliklere daha kapalı olduğuna dair bir şey var. Şöyle ki mesela sütlü işte bir kahveyi tercih edenlerin böyle değişime daha açık, daha yeniliklere açık olduğuna dair bir karakter analizi var. Katılır mısın?
Yani kendim devamlı americano içen biri olarak ben katılmaktan ziyade dinlerken kendimi düşündüm şu an.
Öyle
değişime
misin?
Açık mıyım? Kapalı mıyım? Yok ben değişime açık. Yani devamlı bir şeyleri geliştiren, yaratıcı olmaya çalışan ve değiştirebilen.
Değişime açığım ama mesela kahvemi değiştirmem. Uyduruyorum yemekte sevdiğim şeyler vardır vesaire. Bir bazı tutuculuklarım var benim düşünüyorum da.
Evet. Kişisel zevklere giriyor. Yani ben sevmediğim bir şeyi sırf değişim olsun diye deneyebilirim ama sevmek ya da devam etmek zorunda değilim.
Şöyle diyor uzmanlar, sütlü kahveyi tercih edenler değişime ve yeniliğe daha açıkmış olabilir.
Olabilir.
Ben mesela denemiyorum bile.
Ben de öyle.
Yani ama kötüyüz ama biz. Bak işte bak gördün mü? Tutucuyuz. Aşmalıyız biz bunu Cenk.
Yani burada bu konuda kendi kişisel karakter analizimize girdik şu an. Kendi kendimizi tedavi ediyoruz.
Tabii edemiyoruz.
Koyuyoruz.
Asla edemeyiz bu saatten sonra. Bizden bir cacık olmaz. Aynı insan olarak devam ederiz.
Ben bunalıma kapa yayını. Ben bunalıma girdim artık.
Yok girmezsin canım. Böyle konuşuyoruz. Kimse duymuyor.
Bizi. Yani evet karakter analizlerinde bunlar konuşulan şeyler.
Konuşuluyor değil mi?
Genel olarak hani bunlar genel yüzdelik dilimler içerisinde belirli testler yapılıyor. Özellikle Amerika'da çok test yapılıyor.
Ne mesela söylesene neler var?
Ya neler var? Mesela yaş gruplarına bağlı çok ciddi kahve alışkanlıklarının değişimleri var. Biz bu değişimleri son senelerde daha gözle görülür hale getirmeye, yani gözle görmeye başladık. Bir, gençlik kısmı tamamıyla kahve olmayan kahveli popüler içeceklere yönleniyor.
Ve soğuk.
Soğuk, evet ağırlıklı soğuk.
Evet, ben tabii. Çocuklardan biliyorum. Şimdi tamam, ben bunu alırken de. Sordu genç bir çocuk zaten. Sıcak mı dedi. Sanırım yaşımı gördü sıcak olduğunu karar verdi. Haklı. Evet. Halbuki kızım gitse soğuk verecekti hani kafadan.
Marka bak. İsmini de verdik o çocuk yanlış.
Yok olur mu? Bence şahane yaptı. Çünkü sonuçta benim sıcak içeceğimi sonuçta tahmin etti. Yani bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum.
Evet o açıdan bakarsan.
Kızım doğru. Gitseydi soğuk önerecekti ona.
Belki de.
Evet yani burada da tamam devam ediyoruz.
Böyle yani bir... Şimdi alışkanlıklarda genelde soğuk içecekler ve böyle karışımlar dediğimiz bizim. İşte karamel latte macchiato'lar, ice chocolate.
Gençlerin.
Latte'ler. Gençlerin aldığı kısım bu. Yani 14-15 yaşları itibaren herhalde 22-23-24 diyelim şöyle bir genelleme yapalım. Ondan sonra iş birazcık daha bu şimdi çok farklı bir konu. Hem içim alışkanlıklarını etkiliyor bence hem de yanındaki insana birazcık böyle bir hava atabilme gücü de veriyor. Ha, başlıyor
cool
24-25 yaşından sonra ben bir flat white alayım. Ama ne olduğunu biliyor mu tartışılır. Hem bilen var.
Olsun şey. Bilmese de.
Ama bu bence çok güzel bir şey.
Tabii.
Yani iş o zaman gerçek kahve dediğimiz bizim işte sütlüler, cappuccino'lar, latte'ler ya da americano'lar dediğimiz kahvenin gerçek tadını alacağınız şeylere gidiyor. Çünkü diğerlerinde baskı.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum kaç yaşına kadar ama 25 falan olabilir. 25 yaşına kadar ben şekerli içtim kahveyi.
Olabilir.
Yani şeker tadını seviyordum. Biraz da çocukluktan alışkanlık vesaire. O şeker bir anda bana dediler ki sen kahve içmiyorsun. Çünkü şekerin tadını alıyorsun. Bir bırak. Çok zor bıraktım. Çok zor bir şey o şekeri şeyin içinden çekmek. Kahvenin, ne bileyim, çayın, her şeyin. Ve sonrasına baktım ki içmeye devam ettikçe kahvenin tadını almaya başlamış.
Evet. Geçen gün bir iki sene önce sahnede gerçekleştirdiğimiz böyle güzel bir gösteri vardı. Mirgün Cabas'a Kaan Urgancıoğlu'yla onu paylaştım. Mirgün'ün sorusu şuydu. Şeker en büyük günah mıdır? Kahveye yapılan. Verdiğin cevabı tekrarlayabilirim hala. Hayır, şeker en büyük günah değildir. Şeker vücuda yapılan bir günahtır. Ama kahveyi şekerli içerek de tadım yapan tadımcılar
var değil mi? Var.
Yani ben öyle tadını aldım. Çok ilginç. Kullandığı şeker her şey aynı olmak kaydıyla. Ama işin o kısmını kenara koyalım. Kahvenin gerçekten tadını alabilmek için şeker ya da aroma ya da herhangi bir sütü dahi bence kullanmamanız gerekiyor ki o kahveden gerçek o tatları alabilirsiniz. Yani ben bir Kolombiya kahvesinde çikolata, fındık, badem tatlarını almak istiyorum. Bir Afrika kahvesinde baharatlı tatları al, meyvenli tatları almak istiyorum. O bana çok keyif veriyor ve gerçek kahve içiciliği oluyor. Ben buna inananlardım. Ama
belki yine ben tutucuyum ya. Ben bunları
bu da
sevmiyorum.
Teorik kısımları. Ama yani hem teorik ama hoşunuza gittiği zaman da sizi böyle bir yolculuk gibi peşinde koşturacak bir şey.
Peki dur devam edelim. Gençler demin bahsettiğini seviyor. Flat white'lar falan istiyorlar. Sonra ne oluyor 30'dan sonra?
30'dan sonra birazcık daha klasik kahvelere doğru dönmeye başlıyoruz.
Şeker çıkıyor.
Şeker çıkıyor, çıkmıyor. Hani o gene tartışılabilecek bir konu ama genelde çıkmaya başladı son dönemlerde. Özellikle bu V60 dediğimiz.
Şekerim kadınlarda çıkıyor ya. Yani çıkmama şansı tabii. Yok yani. Tabii ki kahve içiyorsa şekersiz içiyor. Çay içiyorsa bir de şekersiz içiyor. Bir süre sonra o şekerin ne kadar kötü geldiğini görüyor ve tabii ki diyetler başlıyor. Yani sadece kadında değil erkekte de başlıyor.
Kesinlikle. Ama oradaki içim alışkanlıkları klasiklerdi. Biz hep Türk kahvesini böyle 50-60 yaş üstü, yaşlı diye nitelendirebileceğimiz yaş almış insanlarda. Daha ön planda yaparken, görürken artık o gençlere doğru kaymaya başlıyor. İşte bunun da nedeni doğru kahvelerin doğru kavrulmalarıyla ve doğru bir pişirme yöntemiyle artık sunulmaya başlandığı için.
Bundan 200 sene önce işte benim çocuklar 15 yaşında bir yere gittik üçümüz tatilde. Onlar da kahve çok severler, hala da seviyorlar yani. Kahve var mı dedi. Türk kahvesi dediler. Başka yok. Halbuki bizim bir Americano ya da öyle bir içesimiz vardı. Olsun dedim o zaman, ben bir duble Türk kahvesi istiyorum. Çocuklara sormadı garson. Oğlum dedi ki ben de istiyorum. Türk kahvesi mi içeceksin dedi şokla ama. Yani 15 yaşındaki çocuk niye Türk kahvesi? Hayır, soğuk kahve içince problem değildi. Türk kahvesi içince problem. İşte çok algı geç. Bak görüyor musun? Tamam. Sonra içtiler keyifle yani.
Bu benim çocukluğumdaki şey, içersen Arap olursun.
Evet.
Hani içemez çocuk.
Tabii sonra bir de şey dedi. Fal mı baktıracaksınız dedi. Hani yani sanki hani onu bir oyuna çevirebilir ancak çocuk.
Yani sen Türk kahvesinden keyif almayacaksın, içmeyeceksin. Fal için
fal söyledim. İçin mi? Fal için kapattım, çok olmuştur, o da ayrı hikaye. İnanır mısın?
O apayrı bir konu. Başıma geldi, inanırım.
Gerçekten.
Yani gerçekten beni hiç tanımayan, sadece takipçim olan ve benim geçmiş hayatımla ilgili hiç bilemeyeceği özel şeyleri sağlıkla alakalı vesaireyle alakalı bilip korkmama sebep olacak
insanlar. Günün birinde sarışın bir televizyoncuyla podcast yapacaksın.
Onu demişti. Yani onu dedi, ben çok inanmamıştım. Dedim ki ben Balçıçak Hanım gibi biriyle imkansız.
Ya ne alakası var Cenk? Fal keyifli, eğlenceli. Ben bazı insanların hani gerçekten yani gifted derler ya, öyle olduğuna inanıyorum. Yani bir el değmiş onlara, bir şey hissediyorlar. O kahve, hani bizim bu kahve bahaneyse kahve konuşmak, arada evet. Her şeyi konuşuyoruz. O fincan da bahane sanki. Ne hissediyorsa onu söylüyor aslında.
Tabii yani orada gördüğü şekillerin yorumlanması tamamıyla sadece yoruma bağlı değil, içten gelen bir şeyle geliyor ve ben onu yaşadım. Yani bir iki kişi de yaşadım. Yani çok inanan bir insan.
Bu bir iki kişinin peşinde misin? Hala.
Tanıyorum ama korkuyorum aramaya.
Ben bir arasam mı? Yok. Hayır, ben de korkarım. Sevmem öyle çok fazla.
En son eşi şey diyordu. Cenk hocam ben de çok korkuyorum. Yani baktın
mı? Eşi diyor. Wow.
Yani
inanılmaz.
Ama gerçekten hani içten hissederek giden ve çok farklı bir duyguydu. Bilmesi mi imkansız şeylerle yol alınca ben de böyle çok ketum, böyle bir poker face duran bir tarzda hiç yanıt vermiyorum. Ama gelen cevaplar bir yandan içimi böyle kavuruyor. Ne olur, nasıl bilebilir falan diye, ama güzeldi. Yani bu, evet, dediğin gibi bazı insanlar var. fal buna bir
etken. Vallahi inan ama falsız da kalma
hikayesi. Kesinlikle fal bir psikolojik terapidir, hep söylerim.
Tabii.
Kötü şey zaten söylemek fal adetinde yoktur. İyiye yorarsın.
İlk fal ne zaman?
İlk fal normalde.
Kahve falı yani.
Kahve falı Floransa'da çıkıyor. Tamponelli'de çıkıyor.
Bizde değil yani.
İlk orada çıkıyor. Ondan sonra Osmanlı Sarayı'nda haremde bakılmaya başlıyor.
Niye şaşırmadım acaba? Harem ya, ne varsa orada var, bana bak.
Orada bir akıllı bir durum var. Böyle cariyelerin söylemek isteyip de söyleyemedikleri şeyleri falda söylüyorlar.
Tabii ne yapsın kadın?
Söyleyemeyecek ki, kafası gider, kendisi uçar.
Evet doğru.
Ama öyle olunca
falan. Adam ağalarına söylüyorlar, onlar zavallılar, yanıyorlar ortada falan. Evet, nasıl kaşıklar varsa Nur'la hep evet, konuşuyoruz. Evet. Yani ne yapsınlar? Yani aslında baktığın zaman çok güzel bir kültür. Kahve üzerinden, fal üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. Hep böyle binbir gece masalları geliyor aklıma.
Bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Karşında inanan biri de olduğunda, işte diyorum ya hep meşhur diyalogtur. İşte şöyle şöyle bir sıkıntı var. İşte ekonomik bir sıkıntı olacak ya da işte sevdiğinde, ama 3 vakte kadar düzelecek. Yani hep bir umuda bağlanma var.
Hissediyor. Zaten umut olmazsa insan yok ki.
İnsan olmaz zaten.
Tabii.
Yani kesinlikle. Tabii. Yani burada fal iyi bir aracı, iyi bir toplanma merkezi.
Peki geçmişte var mı bunların tarihlerinde mesela fala dair bir şeyler, haremden hikaye ya da bir şey, duyduğum bir
yani
şeyler
var mı? Hikayeler olarak benim duyduğum yok ama falla alakalı çok gravürü var. Bakılırken gerçekten insanların ilgi gösterdiklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama yani bu falın daha çok evler arasında büyüdü. Yani harem ya da Osmanlı Sarayı demeyelim bunu, ama oradan çok kaynak gelmeyebilir. Ama evler arasında çok ciddi fal bakımları var, fal sözlükleri var. O da şunu şuna benzetir.
Fal sözlükleri çıkarmışlar ha.
Ben de kitapta bir böyle bir bölümü ayırdım ona böyle. Ha. En azından bir yol göz at gördüm, şu oldu, işte kuş gördüm.
Hatırlıyor musun bir şeyini?
Vallahi hiç.
Söyle bakayım, var mı? Aç bak bakayım. At gördün, ne oldu? Şey oldu, ne oldu?
İkinci diğer bölümde ben onu sana diyeceğim.
Evet ya, evet, bul bakayım nedir? Yani en azından kuş görünce iyi bir şeydir. Onu bir hatırlıyorum mesela.
Rüya tabiri gibi aslında.
Evet değil mi?
Rüya tabirlerinde de hep bir şey yoruyor. Geçen bir yılda karşıma çıktı, çok gülmüştüm. Sanki birileri en başta manaların yerlerini bir kere kaydırmış ve o kaydırmayla biz bir şeyi yorarak gidiyoruz. At gördüm işte talih, kuş gördüm bilmem ne. Yani niye birebir değil? Niye şey değil? Belki de yormayla alakalı değil.
Şimdi kuantumcuları kızdıracağız. Çünkü kuantumcular çok güzel açıklıyorlar bunu aslında. Yani rüyalar her şey.
Tabii rüyalar.
Bu bir sistem.
Ben şimdi bir ufak örnek verdim ama rüya çok farklı bir sistem.
Evet, gerçekten de büyük bir sistem ve o sistemin içinde de gördüğün her şeyin bir anlamı var.
Mutlaka, yani beyin içinde duygularla ve şeylerle, ben de ileriye dönük, benim kız kardeşimde de öyle bir ilginç bir düzenek var.
Ne diyorsun? Anlat bakayım.
Bir iki kişinin dişinin düştüğünü yere görüyor ve o kişiler arkasından vefat ediyorlar. Yani
ne
vefat
diyorsun?
Ay, çok önceden bir haberi var, bu bende de yaşanmış ama benim dişim eline düşmüş.
Ben sen de o sırada bir kalp şey.
4 dakika yoktum ama geri geldim. O yere değil ama ele düştüm.
Sen bir anlatsana, ne oldu?
Ya, çok sevimsiz bir konu.
Olsun, azıcık anlat, biraz yani, sevimli anlat. Sonu iyi işte, karşımda oturuyorsun. Hakikaten sevgili dinleyenler diyeyim, bence güzel bir hikaye, ilham veren de bir hikaye. Çünkü hayata yeniden başlamak gibi bir şey yani.
Kesinlikle.
Sen öldün, dirildin mi?
Öyle bir şey oldu.
Ne, kalpten mi?
Kalpten, aort diseksiyon, aort damarım yırtılıyor.
Bir anda nerede
bir anda,
alıyor?
Yani,
nerede oturuyorsun?
Yani evde bir anda masadan kalkıyorum ve karnıma giren ciddi bir ağrıyla ben karın ağrısı zannederek gidiyorum. Daha sonra birisi diyor ki %50 yaşam riski olan bir ameliyata girmek zorundasın. Ve ben 8 saatlik bir ameliyata girmeden kalp duruyor. Sonra
girmeden narkoz. Hissettin mi o gitti?
Ben uykuya dalar gibi sadece. Narkoz vereceğiz dediler. Son ana kadar hatırlıyordum. Evet, narkoz, tamam verin dedim.
Narkozunu almadan gittin.
Almadan uykuya dalar gibi ben gittim. O sıra ben...
Peki o an hatırlıyor musun? Mesela derler ya, hayat böyle şerit gibi geçiyor. Geçen bir şerit yok mu?
Yani çok hikaye uydurursam tutabilirdi. Dedeyi gördüm. Işık
tabii,
vardı.
Yok değil mi?
Hiçbir
yok
şey
mu?
Ben bayağı uykuya
güzel
dalar
güzel bir uyku.
Gibi, hiçbir acıyı veya vesaire hissetmeden uykuya dalar gibi daldım. Sonra bir uyandığımda üzerinden 48 saat geçmiş. Yoğun bakımdayım ben.
Ve... Zavallı akrabaların.
Evet.
En zoru.
Perişan olan tabii, insanlar.
Tabii.
Maalesef ki kötü bir anı.
Kaç dakika ölmüşsün, hani tabiri caizse?
3 dakikanın üzeri 3.
Ne diyorsun? Üçte.
Yani narkoz veremedik, narkozsuz neştenleştik dedi. O kadar ciddi bir durum.
Şimdi sağ çok şükür iyisi. Müthiş doktorlar. Kaç sene oldu bu?
Üçüncü sene 9.50'de olacak.
Böyle bak vurdum. Vurdum tahtaya.
Şahin. Ama yeniden insan bir şeylerin farkına varıyor. Buna kattığı şey bu oldu.
Değiştin mi? Çünkü derler ki ben psikolojide okudum bunu çok. Mesela beyin ameliyatı olan, kalp ameliyatı olan karakteri de değişir derler. Karakteri değişir, kötü ya da iyi fark etmiyor. Tabii. Ama sen de değişim oldu mu?
Ya mutlaka olmuştur. Yani bunu çevrem daha iyi farkına varır ama ben kendi içimde yaşadıklarım sadece hayatın, hani hep derler ya biz ölüm anında birisinin cenazesinde vefatında hep ölümü hatırlar. Vah vah deriz. Aynı anda ya hayat da böyleymiş deriz. Evet, insan yaşadıktan sonra benim tek söyleyebileceğim bir kelime şey olabilir. Hayat çok kısa ve insan o anda yaptığı mutluluklarla keyif alıyor. Ben geçmişe takılmaya çalışan, ufak takılan, gelecekle ilgili endişeler, kaygılar her insan gibi duyan bir kişiyken, gelecekle ilgili çok vurdum duymaz ya da geçmişe takılmama değil ama gönlümü daha çok yaşamayı, daha mutlu olmayı, o anda geçirdiğim bütün anılarımı bir mutluluk olarak içimde tutmayı tercih ediyorum. O andan.
Ne güzel söyledin.
O andan keyif alınca da inan yarının da zaten keyifli oluyor.
Şimdi şöyle bir hani trend demeyeyim de son zamanların lafı var ya, ya işte negatif insanları hayatımdan uzak tutmalıyım. Geçenlerde bir yine haberde sundum ya da verdim neyse televizyonda. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu. Gerçekten kuantumcuları destekleyelim şimdi.
Çok doğru.
Hakikaten bilimsel olarak enerjisi kötü gelen insanlar var mı?
Evet. Ya yani enerjisini hissedemem. Hani bunu iddia edemem. Ama hayata karşı hep olumsuz bakış açısı, suratı asık. Evet. Aynı ortamda olunca içim böyle sıkılıyor gerçekten.
Bu bilimsel olarak doğruymuş. Hormonlardan tut enerjiye kadar sana geçirebiliyormuş. Nasıl gülmek bulaşıcıysa.
Tam onu diyecektim.
Değil mi? Yas ya da mutsuzluk ya da huysuzluk da bulaşıcıymış.
Kesinlikle. Yani ben de mutlu olunan ortamlarda, sen de biliyorsun ki bütün o güldüğümüz ortamlar hayatın bence en güzel anları oluyor ve hiç bitmesini istiyorum. Sabaha kadar böyle sürsün.
Geçenlerde şahane bir film seyrettim. Hayata röveşata atan adam diye çevirmişler. Emen Cold Otto, Otto isimli bir adam. Tom Hanks'in. Tamam. Seyrettin mi bilmiyorum.
Yok,
olağanüstü bir film. Şöyle adam işte ne bileyim 50'li yaşların sonuna doğru anladığımız kadarıyla hani böyle kızgın apartman yöneticileri vardır ya. Hani
evet.
Yani huysuz bunak falan der çocuklar.
Bizimkiler dizisinden direkt hatırladım
öyle
bir tanesini.
Öyle bir adam profilinde ve sonrasında anlıyoruz ki her gün kendini öldürmeye çalışıyor. Çünkü 3 ay önce karısı vefat etmiş. Tabii. Büyük bir aşk. Ve sonrasında bir komşu taşınıyor. Meksikalı bir kadın ve ailesi. Komşu kadın hamile. Ve adamın hayata dönüşü ve aslında günlük çok kolay ve çok basitmiş gibi gözüken mutlulukların insanın hayatında ne büyük değişiklikler yapacağını gösteren olağanüstü bir film Cenk. Hakikaten.
Kesin izleyeceğim.
Lütfen niye hayata röveşata atan adam gibi bir saçma sapan başlık vermişler bilmiyorum ama belki de o başlıktan dolayı ilgisini çekiyor insanların. Ne olur seyredin. Diyeceksiniz ki gerçekten kahve bahane, o bahane, bu bahane, hayat çok güzel.
Hayat çok güzel ya. Yaşamaya da değer, dostlarınla, arkadaşlarınla hayat çok güzel.
O zaman böyle mi noktalayalım
böyle
bugün?
Böyle noktalayalım.
Noktalayalım.
Bayağı kahveden uzaklaşıp hayata geldik.
Evet ama zaten öyle olsun ben. Yani. Evet. Hadi haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Balçiçek İlter ve Cenk Girginoğlu'la kahve bahane bitti.